Ayrım 15, Dönüş Yolu, Erich Maria Remarque, sayfa 151. İkinci kısım. Cadde ıslak ve gümüşümsü bir akşam sisi altında. Fenerlerin iri ve sarı halkaları var. İnsanlar pamuğa basarmış gibi yürüyor. Sağlı sollu vitrinler, esrarlı ateş parçaları. Köpeğim Wolf sisin içinde yüzer gibi yaklaşıyor, sonra yine kayboluyor. Valentin Laher de yanımda, halinden pek yakınmıyor ama Paris ve Budapeşte sahnelerinde yaptığı bir barfix numarasını bir türlü unutmayarak bu numaraya veda etmeli diyor. Kemiklerim çatır çatır ediyor, romatizmam da var. Sırt üstü yuvarlanıncaya kadar prova yaptım, yeniden başlamanın hiçbir anlamı yok. Peki ama ne yapmak niyetindesin Valentin diye soruyorum. İşin doğrusu ordudan ayrılan subaylar gibi sana da bir emekli aylığı bağlamalı devlet. Valentin, bırak Allah'ını seversen gibilerden bir davranışla birlikte. Ah devlet mi diyor. Devlet ağızlarını açıp gözlerini yumanların önüne bir şeyler atar. Ben şimdilik bir dansözle birlikte bir iki varyete numarası hazırlamakla uğraşıyorum. Seyirci böylesinden hoşlanıyor ama pek parlak bir şey değil. Gerçek bir artist böyle şeylerden utanç duymalı. Ama yaşamak gerekiyor, yapılacak bir şey yok. Valentin provaya gidecek, ben de onunla gitmeye karar veriyorum. Hamken Caddesi'nin köşesinde sisin ortasında yuvarlanırmış gibi görünen kara bir melon şapka, şapkanın altında da kanarya sarısı bir muşamba ve bir evrak çantası geçiyor önümüzden. Arthur diye sesleniyorum. Arthur Lederhose hemen duruyor. Valentin, vay canına diyor, amma da şık olmuşsun. Ve Arthur'un yapma ipekten göz alıcı ve desenli kravatına maldan anlar bir tavırla parmaklarını dokunduruyor. Lederhose söylenenlerden hoşlanmış bir tavırla ve acele acele işler işler diyor. Valentin, külahın yaman diye yeni bir hayret cümlesi kullanıyor ve melonu gözden geçiriyor. Lederhose yoluna devam etmek istiyor. Evrak çantasına vurarak işten baş kaldıramıyorum diyor. Proje dükkanını bıraktın mı diye soruyorum. Lederhose, yok canım diye yanıt veriyor. Ama şimdi sadece toptancılık yapıyorum. Bildiğiniz bir yazıhane var mı? Kirası ne olursa olsun. Valentin, bildiğimiz yazıhane falan yok diyor. İşlerimiz o derece rast gitmedi. Ama senin hanım ne alemde? Lederhose soğuk bir tavırla ne gibi diye soruyor. Cephedeyken hep yakınırdın da karının pek zayıf olduğunu, oysa güçlü kuvvetli kadınlardan hoşlandığını söylerdin. Arthur başını iki yana sallayarak hiç hatırlamıyorum diyor ve gözden kayboluyor. Valentin gülüyor. İnsanlar nasıl da değişiyorlar değil mi Ernst? Siperdeyken süneperin biriydi. Şimdi şık bir iş adamı olmuş. Herif cephede ne berbat laflar ederdi de şimdi hatırlamak bile istemiyor. Düşünceli düşünceli ama işleri pek yolundaya benziyor diyorum. Rastgele yürümeye devam ediyoruz. Sis yüzüyor sanki. Wolf sisle oynuyor. Suratlar yaklaşıp uzaklaşıyor. Kırmızı rugandan bir şapkanın parladığını görüyorum birden. Şapkanın altındaki yüz zarif bir ıslaklıkla sarılı. Gözler büsbütün parıldıyor. Olduğum yerde kalıyorum. Kalbim şiddetle çarpıyor. Adele'nin ta kendisi. Geçmiş akşamların anıları birden geri geliyor. 16'sındaki bizler yarı karanlıkta jimnastik salonunun kapılarına gizlenip beyaz süveterli kızların çıkmasını bekler, sonra arkalarından koşup yetişir ve bir fenerin altında soluk soluğa durarak hiç ağzımızı açmadan gözlerimizi dikip onlara bakardık. Sonra onlar kaçarlar ve aynı şeyler tekrarlanırdı. İkindileri ürke ürke ama inatla arkalarından gider, onlara bir yerde rastlayınca birkaç adım geriden yürürdük hep. Laf atmaya çekinir, ancak bir eve girerlerse bütün yürekliliğimizi toplayıp hoşça kal diye seslenir ve hemen koşup kaçardık. Valentin çevresine bakınıyor. Soluk soluğa ben biraz geri döneceğim diyorum. Birisiyle görüşeceğim, hemen gelirim. Ve kırmızı şapkayı aramak, sisin içindeki kırmızı ışığı, üniformadan ve siperlerden öncenin gençlik günlerini yine bulmak için ters koşuyorum. Adele, arkasını dönüyor. Ernst, geri geldin mi? Yan yana yürüyoruz. Sis ikimizin arasından akıp geçiyor. Wolf çevremizde sıçrayıp havlıyor. Tramvaylar çan çalıyor. Ve dünya sıcacık, yumuşacık. Duygu denilen şey uçar gibi, yüzer gibi yine geliverdi, yıllar siliniverdi. Geçmişe doğru bir yay fırlıyor, sisi delen aydınlık bir köprü, bir gök kuşağı. Neler konuştuğumuzu bilmiyorum, hem bunun bir önemi de yok. Önemli olan yan yana yürümemiz, geçmişin bu tatlı ve sessiz müziğinin yine bizimle birlikte olması. Çayırların ipek yeşilinin ışıltılarını, kavak ağaçlarının gümüş hışırtılı şarkısını ve yumuşacık gençlik yılları ufkunun ışımasını gizleyen bu ön sezi ve özlem şelalesinin yine geriye gelmesi önemli olan. Uzun zaman mı birlikte yürüdük bilmiyorum. Yalnız dönüyorum, Adele ayrıldı benden. Ama içimde koskocaman bir neşe bayrağı dalgalanıyor. Bir umut ve dolgunluk, çocukluğumun geçtiği küçük oda, yeşil kuleler ve uçsuz bucaksız bir genişlik var içimde. Hızlı hızlı geri dönerken Willie'ye çarpıyorum ve Valentin'i birlikte arıyoruz. Valentin'i bir adama doğru büyük bir neşeyle atılıp omzuna kuvvetle vurarak ''Ulan Kuklov, koca dost, nereden çıktın yahu?'' derken buluyoruz. Elini ona uzatıyor, ''Rastlantı değil mi? Böyle yine buluşmak nasipmiş.'' Ötekisi onu küçümseyerek süzüyor. Ah, Lahers'in değil mi? Elbette benim be. Zomme cephesinde birlikteydik ya. Lily'nin bana yolladığı tava çöreklerini o bombok durumun ortasında nasıl mideye yuvarladığımızı hatırlar mısın? George postayı getirirken çörekleri de getirmişti. Ta ön hatlara kadar. Oğlan büyük bir tehlikeyi göze almıştı o zaman değil mi? Öteki evet, kuşkusuz diyor. Valentin anıların müthiş heyecanına kaptırmış kendine. Sonradan da başına bir felaket geldi ya diye anlatmaya devam ediyor. Bu yüzden sağ kolunu uçurdu. Sen gitmiştin o tarihte. Onun gibi mesleği arabacılık olan birisi için hiç de kolay değil. Herhalde başka bir iş aramıştır. Sen neredeydin sonraları? Öteki belirsiz bir yanıt veriyor sonra da. Bir daha rastlamadık birbirimize diyor. Siz ne alemdesiniz Laher? Laher şaşırarak ne diyor? ''Siz ne alemdesiniz, ne yapıyorsunuz?'' Valentin hala kendini toplamış değil. ''Siz mi dedin?'' diye soruyor ve önünde duran bu şık giysili adama dik dik bakıyor. Sonra tepeden tırnağa bir süzüyor, yüzü kıpkırmızı oluyor ve adamı itiyor. ''Maymun!'' Bana kalırsa Valentin pek kötü oldu. İnsanlar arasında ayrılık bulunduğu görüşüyle belki de ilk kez karşılaştı. Şimdiye kadar hepimiz de askerdik ama şu kendini beğenmiş oğlan onun bu temiz inancını tuzla buz etti. Aldırma Valentin diyorum, böyleleri babalarının parasıyla ve meslekleriyle övünürler. Willie de birkaç sözle beni destekliyor. Sonunda Valentin ne de candan arkadaşmış diyor acı acı. Ama o duygudan hala kurtulmuş değil, içten içe boğulur gibi olduğu belli. Bereket bizim cadına rastlıyoruz. Suratı bir mutfak paçavrası kadar kirli. Veli bana bak diyor, savaş bitti. Artık iyice yıkanabilirsin. Caden ciddi ciddi bugün olmaz diyor. Ancak cumartesiye. Hatta banyo bile yapacağım. Geriye sıçrıyoruz. Caden banyo yapsın. Yoksa geçen Ağustos'ta geçirdiği sarsıntı tam geçmedi mi? Veli söyleneni iyice anlamamış gibi elini kulağına götürüyor. Az önce söylediğini galiba iyi anlamadım. ''Cumartesiye ne yapacaktın?'' Caden böbürlenerek ''Banyo yapacağım.'' diyor. ''Cumartesiye nişanlanıyorum da.'' Willie garip bir kuş görmüş gibi bakıyor ona. Sonra elini hafifçe omzuna koyup babacan bir tavırla ''Söyle bakalım Caden.'' diyor. ''Bazı ensende bir takım batmalar ya da kulaklarında tuhaf bir uğultu duymuyor musun?'' Caden çok acıktığım zamanlar sadece diye bir itirafta bulunuyor. ''İşte o zaman midemde bir trompet ateşi başlıyor.'' Pek adi bir duygu. Sözü yine nişanlıma getireceğim. Güzel değil, yampiri yürüyor ve biraz da şaşı. Ama iyi huylu, hem de babası kasap. Kasap ha, şimdi aklımız yattı. Caden başkaca bilgileri de istekle vererek beni çılgınca seviyor diyor. Eh şu sırada çabuk karar vermek gerekiyor. Zaman kötü, özveri istiyor. Bir kasap en son aç kalacak insandır. Nişanlanmakla evlenmek arasında hayli mesafe de var. Willy gittikçe artan bir ilgiyle dinledikten sonra ''Caden'' diye söze başlıyor. ''Eski dostların olduğumuzu bilirsin.'' Caden anlaşıldı diye sözünü kesiyor. ''Bir miktar sucuk geçer senin eline de. Benden yana biraz da karbonat alırsın ayrıca. Pazartesiye gel dükkana. Daha sonra beyaz hafta var da.'' ''Hayretle ne gibi?'' diye soruyorum. ''Yoksa çamaşır işi de mi yapıyorsun?'' ''Bunu demek istemedim. Öteki haftaya bir bakla kırı at keseceğiz de.'' Pazartesiye muhakkak gideceğimizi söylüyoruz ve aylak aylak yürüyüşümüze devam ediyoruz. Valentin Altstadterhof oteline sapıyor. Artistler orada kalırlar. Bir cüceler grubunu akşam yemeğinde buluyoruz. Masalarında şalgam çorbası var. Ayrıca birer dilim ekmek duruyor her birinin yanında. Willy, karne karşılığı verilen şu zıkkımla doyarlar inşallah diye omurdanıyor. Ne de olsa karınları bizden küçük. Duvarlarda afişler ve fotoğraflar asılı. Soytarıların aslan terbiyecilerinin, kuvvet göstericilerinin resimlerini taşıyan renkli ve yarı yırtılmış kağıt parçaları. Eski ve soluk şeyler. Çünkü gülle kaldıranların, at cambazlarının ve akrobatlarının manejeri son yıllarda siperlerdi. Orada da afiş gerekli değildi. Valentin bu afişlerden birini göstererek ben buydum bir zamanlar diyor. Resimde göğsü ileriye çıkmış bir adamın barfix'te paren dağıttığı görülüyor. Ama çok iyi niyetle bile bu resimle Valentin arasında bir benzerlik bulunamaz. Valentin'le çalışacak dansöz bekliyor. Biz lokantanın küçük bir salonuna geçiyoruz. Köşeye birkaç dekor dayalı, bizim askerciklerin hayatından alınmış hoş bir müzikal komedi olan Uç Bakalım Ey Gürültülü Güvercinim oyununun dekorları. 2 yıl önce pek tutmuş bir güldürüydü. Valentin masanın üstüne bir gramofon koyup plak seçiyor. Çalına çalına bozulmuş ama yine de yabanıl bir güzelliği kalmış, kısık bir ezgi yükseliyor gramofondan. Çökmüş bir kadının bir zamanlar güzel olan sesini andıran bir ezgi. Willy anlarmış gibi bir pozla, tango diyor ve az önce plağın etiketini okumuş olduğunu hiç belli etmiyor. Valentin mavi bir pantolon ve bir gömlek giymiş, kadının da üstünde bir triko var. Hayale fazla yer veren bir apaş dansına çalışıyorlar. Dansın sonuna doğru kadın iki bacağını Valentin'in boynuna geçirip kendini boşluğa bırakıyor. O da becerebildiği kadar hızlı dönüyor. Her ikisi de sessiz ve ciddi çalışıyor. Arada bir usulca söylenilmiş bir söz duyuluyor. Lambanın solgun ışığı titriyor. Hava gazı hafif hafif tıslıyor. Dans edenlerin gölgeleri güvercin güldürüsünün dekorlarında iri iri dalgalanıyor. Willy gramofonu kırmak için bir ayı yavrusu gibi olduğu yerde sallanıyor. Valentin provaya son veriyor. Willy alkışlıyor. Genç kız bize aldırış etmeden giysilerini çıkarıyor. Dans ayakkabılarını hava gazı lambasının altında ağır ağır çözüyor. Kirli trikonun içinde sırtı kolayca eğilip bükülüyor. Sonra yerinden doğruluyor ve üstünden aşağıya bir şey geçirmek için kollarını havaya kaldırıyor. Işık ve gölgeler yer değiştiriyor omuzlarında. Güzel, uzun bacakları var. Willy bir şeyler aranıyormuş gibi salonda dolaşıyor. Güvercin adlı müzikal güldürünün metnini buluyor. Kitapta bir pastacı cepheye sevke hazır ambalajlı çikolatadan bombalar ve mermiler salık veriyor. Bir Saksonya firması da mermi parçalarından yapılmış kitap açacakları, üzerlerinde büyük adamların savaşla ilgili sözlerinin yazılı olduğu tuvalet kağıtları ve asker vedalaşması ile zifiri bir gece yarısı karanlığındayım başlıklı 2 manzara kartı serisi öneriyor. Dansöz giyindi, manto ve şapkayla bambaşka görünüyor. Az önce kıvrak bir yaratıktı, şimdi herkes gibi. Böylesine değişi vermesine birkaç kumaş parçasının yettiğine inanamıyor insan. Giysinin insanı bu derece değiştirmesi ne tuhaf. Hele de üniforma ne değiştiriyor. 3. kısım. Millie her akşam Waldman'a gidiyor. Waldman kent yakınında bir gezinti yeri lokali. Öğle ve akşamları dans da var. Ben de gidiyorum oraya. Adele'nin bazı oraya uğradığını Karl Bröger'den duydum. Adele'yi yine görmeyi pek istiyorum. Waldman'ın bahçedeki salonunun pencereleri aydınlık. Dans edenlerin gölgeleri iyice indirilmiş perdelerde oynaşıyor. Tezgahın pırıl pırıl beyaz bir karın ve bir bonjurun görkemli kuyruğunu görüyorum. Willy bonjur giymiş. Gözlerim kamaşmış gibi bakıyorum. Bonjour siyah, yelek beyaz ve saçları kızıl, canlı bir bayrak direğine benziyor. Willy bu hayranlığımı hordukla karşılayarak şaşıyorsun değil mi diye soruyor ve bir tavus kışı gibi olduğu yerde şöyle bir dönüyor. İmparator Wilhelm'in sanma bonjuru, bir asker pelerininden neler yapılırmış değil mi? omzuma vuruyor. Hem burada bulunduğun iyi oldu. Bir dans yarışması var bugün. Hep katılıyoruz. Çok değerli armağanlar verilecek. Yarım saate kadar başlıyor. Şu halde o zamana kadar biraz alıştırma yapılabilir. Willie'nin damı bir güreşçiden farksız, aygır gibi iri ve güçlü kuvvetli. Willie ve damı hızın önemli olduğu one step dansına çalışıyorlar. Carl da kızak beygiri gibi baştan aşağı inciler ve halkalarla süslenmiş bir genç kızla oynuyor. Kız İAŞ müdürlüğünden, Carl da böylece işle eğlenceyi en rahat biçimde birleştirmiş oluyor. Ama Albert bambaşka bir alemde. Bizim masamızda değil, karşıda bir köşeden bizleri çekine çekine selamlıyor. Yanında kumral bir genç kız var. Willie onu kaybettik diye kehanet savuruyor. Kendime iyi bir dam yakalamak için gözümü dört açıyorum. Bu da pek kolay değil. Çünkü bazısı masada ceylan gibi görünüyor da dansa kaldırılınca gebe bir filden farksız oluyor. Hem damların hafifleri de pek aranıyor. Küçük bir terzi bayanla anlaşmayı başarıyorum yine de. Bir boru çalınıyor, yakasına krizantem takmış birisi ilerliyor ve Berlin'den gelen bir çiftin yepyeni bir dans olan foxtrot yapacağını bildiriyor. Bu dans burada henüz bilinmiyor, adını duyduk yalnızca. Merakla toplanıyoruz. Orkestradan tak tak bir ses geliyor. Berlinli çift birbirine sarılmış kuzular gibi bu tıkırtıya uyup zıplıyor. Bazı bazı birbirlerinden uzaklaşıp sonra kollarını yine birbirlerine kenetleyip çılgın gibi dönüyorlar. Willie iyice görmek için boynunu uzatıyor ve gözlerini açıyor. Tam onun istediği bir dans bu. Armağanların bulunduğu masayı getiriyorlar. Hemen saldırıyor. One Step, Boston ve Foxtrot danslarından her biri için ayrı bir armağan var. Foxtrot bizler için değil, henüz bilmiyoruz. Ama öteki ikisine Marshall Blücher gibi gözü kapalı girebiliriz. Her üç dans içinde birincilik armağanları 10 tane martı yumurtası ya da bir şişe içki. Willie martı yumurtalarının yenilip yenilmediğini kuşkuyla soruşturuyor. Sonra aldığı yanıttan memnun yanımıza dönüyor. İkincilik armağanları 6'şar martı yumurtası ya da halis yünlüden başlıklar. Üçüncülük armağanları da 4'er yumurta ya da 2'şer kutu cigara. Kahraman Almanya markası. Bu markayı iyi tanıyan Carl bunları asla almayız diyor. Yarışma başlıyor. Boston için Carl ve Albert'i One Step'e de Willie ile beni uygun bulduk. Ama Willie'den fazla bir şey ummuyorum. Hakemler esprili kimseler olurlarsa kazanabilir ancak. Boston'da Carl ve Albert 3 rakiple finale kalıyor. Carl hepsinden daha şanslı görünüyor. Gala üniformasının yüksek yakalığı, rugan çizmeleri ve kızak atı gibi zincir ile halkalarla süslenmiş damından meydana gelen baş döndürücü bir şıklığa kimse karşı koyamaz. Yürüyüşü ve üslubu eşsiz ama uyum bakımından da Albert aynı iyilikte. Hakemler Waldman'daki bu dans yarışması mahşer günü kadar önemliymiş gibi notlar alıyorlar. Sonunda Carl kazanıyor. 10 martı yumurtasını alıyor. Çünkü içkinin markasını iyi tanıyor. Şimdiye kadar sattığı marka. Yumurtalarını da büyük bir eli açıklıkla bizlere armağan ediyor. Kendisinin daha iyileri var evinde. Albert de ikincilik armağanını kazanıyor. 6 martı yumurtasını bizlere çekine çekine bakarak sarışın kıza götürüyor. Willie bir ıslık çalıyor. One Step, Boston ve Foxtrot danslarından her biri için son tura kalıyoruz. Willie'nin yerinden kımıldamadığını, hatta yazılmadığını hayretle görüyorum. Ben önceden hiç göstermediğim yeni bir figürle göze çarpıyorum. Benim küçük kız da tüy gibi uçuyor. Sonunda ikincilik armağanını ele geçirip aramızda bölüşüyoruz. Dans Sporu Derneği'nin gümüşten onur iğnesi göğsümde gururla masamıza dönüyorum. Kaz kafalı Willie diyorum, ne diye denemedin? Belki de bronz madalya kazanırdın. Carl gerçekten de öyle diye katılıyor. Neden yapmadın bunu? Willie ayağa kalkıyor, bir gerinip bonjurunu düzeltiyor. Bizlere üstten bir bakıyor ve tek bir kelimeyle yanıt veriyor. Bunun için. Tam da o sırada krizantemli adam Foxtrot yarışmasını ilan ediyor. Pek az çift başvuruyor. Willie piste marş adımlarıyla ilerliyor. Carl iyi ama hiç bilmiyor ki bu dansı diye soluyor. Olup bitecekleri görmek için sandalyelerimizden sarkarak bakıyoruz. Aslan terbiyecisine benzeyen damı ona yaklaşıyor. Willie abartılmış hareketlerle kolunu uzatıyor, müzik başlıyor. Müziğin başlamasıyla Willie'nin yabanıl bir deve olması bir oluyor. Havaya fırlıyor, hoplayıp zıplıyor, topaç gibi dönüyor, bacaklarını savuruyor ve damını bir oraya bir buraya fırlatıyor. Sonra da salonda küçük küçük adımlarla dört nala koşuyor ve at cambazı damını da yanı sıra sürüklüyor. Kadın onun yana doğru uzattığı koluna barfiksle jimnastik yapar gibi asılıyor. Bu sırada öteki kolu büsbütün boş kalan Willie bir dönme dolaba benzeyen hareketler yapıyor ve bonjurunun etekleri yanlamasına havaya kalkıyor. Hemen arkasından pistte küçük adımlarla dolaşıyor ve kuyruğunun altına biber sürülmüş bir teke gibi kıyamet koparıyor. Çılgınca bir dönüşle dansı bitirirken damını havada fırıl fırıl çeviriyor. O tarihe kadar hiç kimsenin tanımadığı büyük bir foxtrot ustası gördüklerine salondakilerin en küçük bir kuşkusu yok. Willie durumu sezdi ve fırsattan yararlandı. Öylesine üstün bir başarı kazanıyor ki ikinciliği alan epeyce geriden geliyor. Kazandığı içki şişesini utkulu bir tavırla bizlere sallıyor. Ama öyle terlemiş ki bonjurunun rengi atmış, gömleği ve yeleği kararmış. 15. ayrımın sonu. Sayfa 161.